أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Biliyorsunuz insanlar birbirlerine muhtaç bir şekilde yaratılmıştır. Allahü Teala ilk indirdiği ayetlerden birinde "Halaka l-insane min alak" buyuruyor. İnsanı diğeriyle bağlantılı bir şekilde yaratmıştır. Bu alak kelimesi ana rahmindeki döllenmiş yumurta anlamına gelir ama bütün canlılar o şekilde yaratıldığından insanları ayıran birbirleriyle bağımlı olmalarıdır. O anlama da geliyor. Bizim Türkçemizde de işte muallak kelimesi, işte bir yerden asılı olan şeyler. Yani herkes birbirine böyle halka gibi bağlı olarak yaratılmıştır. Bağlı olarak yaratıldığı için de dikkat ederseniz hiçbir insan tek başına yaşayamaz. Mesela işte doğduğunuz zaman aile içerisindesiniz. Uzunca bir süre annenize babanıza bağımlısınız. Ama ondan sonra aslında annenize babanıza bağımlı gibi gözüktüğünüz anda da, yani yeni doğduğunuz anda bile çok sayıda insana bağımlısınız. Mesela işte bugün doğumlar daha çok şeylerde yapılıyor. Hastanelerde yapılıyor, doğum evlerinde yapılıyor. Doğum evlerinde olmasa bile bir kadın doğum yaparken yanında kendisine destek verecek birçok insana ihtiyacı vardır. Doğumun hemen arkasından o çocuğun sarılacağı bir beze ihtiyaç vardır. O doğumun bir kapalı alanda, başkalarının görmediği bir alanda yapılmasına ihtiyaç vardır. Doğum sırasında annenin ve evladın yakınlar tarafından bir şekilde desteklenmesine ihtiyaç vardır. İşte yiyecekler, giyecekler, ev, çevre, her şey. Onun için işte mesela şimdi burada biz ders yapıyoruz. Size ders yapabilmek için şu binaya ihtiyacımız var. Bu binayı benim yapmam mümkün mü? İşte şu sandalye, şu masa benim yapmam mümkün değil. Şu mikrofonlar, şurada su konmuş, şurada çay konmuş. Her birisini birileri yapıyor. Dolayısıyla bir sabah sofranıza oturduğunuz zaman bakın, bir bardak çayın sofranıza gelmesi için acaba kaç bin kişi çalışmıştır? Bir bardak çay ya, ne ki yani, ötesi yok. Çünkü onun çay otunu, tohumun toprağa atılması, sulanması, onun zamanı geldiği zaman toplanması, fabrikaya gitmesi, fabrikada işlenmesi, oradan paketlenmesi, piyasaya sürülmesi falan sizin yanınıza gelinceye kadar. Bundan dolayı bütün insanların birbirlerine sıkı bir ihtiyacı vardır. Eğer bu arada mesela işte Rize'de çay üretiliyor. Eğer o Rize'den İstanbul'a yol güvenliği olmazsa çay Rize'nin elinde kalır. Hiçbir işe yaramaz. Niye hiçbir işe yaramaz? Çünkü kendisine lazım olan az bir çaydır. Kalanı satması lazım ki işlerini yürüsün. İstanbul'da çaysız kalır. Ve aslında bir yerden bir kilo çay bulsa dünyanın parasını verir ama şunu hiç olmazsa bir bardak çay içeyim der. Ama Rizeli de o çok yüksek fiyatla satıcı satmayı umduğu çayı çok küçük bir fiyatla alacak birini bulsa, canım hiç olmazsa şundan bir şey alırım der yani. Küçücük bir şey alırım der. Dolayısıyla ekonominin sağlıklı bir şekilde yürümesi için mutlaka güven ve tatmin ortamına ihtiyaç vardır. Allah-u Teala bunu ayetinde gayet net bir şekilde ortaya koymuştur. Nahl suresi 112. ayet miydi? Onu bir okur musun ayet?
Abdullah da
ayırmış. Abdullah oku bakalım o ayeti. Şey çek.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve daraballahu metelen kariyeten kânet âmileten mutmainne. Allah bir kenti örnek veriyor. O kent güven içerisinde ve rızık anlamında da kendini tatmin edecek bir şey var, tatmin içerisindeydi. يَتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا yiyecekler, rızıklar da her taraftan bol bol, مِنْ كُلِّ مَكَانٍ her mekandan bol bol geliyordu oraya.
Her taraftan,
mesela, her yerden.
Mesela Rize'den diyelim çay geliyor, Antalya'dan portakal geliyor, Konya'dan buğday geliyor, işte sayın yani her şuradan, şu şuradan, şu şuradan, her taraftan geliyor. Neden? Çünkü bakın burada şunu da söyleyeyim. İnsanoğlu, mesela az önceki ayet-i kerime hulikal insanı min alaka, niye ilişkiler ağı diye anlam verdik. Bakın ana rahmine, bir koyunun yaratılışında da döllenmiş yumurtaya ihtiyaç vardır. İnsanda da. Döllenmiş yumurta dediğin zaman bir insanın farkı yok ki. Yani ilişkiler ağı demek lazım. Bir koyunu siz suyu ve otu olan bir yere bağlasanız başka bir şeye ihtiyacı olur mu? Bütün ömrü orada geçirir mi? Ama öyle bir yerde ömrünü bir insanın geçirmesi imkansız. Ayağına bir çift ayakkabı lazım, birisi onu yapacak. Yani ne derse, ne yaparsanız yapın. İşte onu oku, tekrar oku ayet-i kerimeyi. Yani o açıdan bir dinleyin.
Mealen okuyayım o zaman.
Tekrar baştan başla.
Allah rızkı her yerden bol miktarda gelen güven ve tatmin içindeki bir kenti örnek verir. Peki devamında ne? İşte fekeferat bi'enimillah. Onlar Allah'ın nimetlerini nankörlük görmezden gelmişlerdir. Gelirler daha sonra. Feezâgahumullâhu libâsel cû'u vel havf. Bimâ kânû yasnaun. Yaptıklarına karşı, yaptıkları işlere karşı erken Allah onların işlerini bozmalarına karşılık onları açlık ve korku içerisine sokar. Yani nankörlük edince bu kişiler, Allah onları bu nankörlüklerinden dolayı açlık ve korku içerisine sokar. Bu tatmin ve güven şeyi, yani o tatminin zıttı olarak burada açlık ve şeyin zıttı olarak, güvenin zıttı olarak da korku olarak değişir o iki özellik onlardaki. Peki bir de devamındaki ayette de şu var. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ aralarından onlara bir muhakkak bir elçi gelir. Elçi demek illa, yani çünkü bu geçmişten bir örnek veriliyor ama Kur'an, biz Resul kelimesinin Kur'an yerine de hani kullanıldığını gördük. Kur'an'ı aktaran, arada kendi görüşlerini içine sokmadan saf bir şekilde Kur'an'ı aktaran aslında Resul görevini bugün de görmüş olduğu için bugün için de geçerlidir bu. Fekezzebuhu, onu yalanlarlar. Feakadahumul azab, onları işte vehum zalimin, onlar bu yanlışlar içindeyken, bu kendi yanlışlarıyla mutlu bir durumdayken Allah onları yakalar azapla. Bize de örnek olarak böyle yapmayın diyor bir sonraki ayette. Fekülü mimme erzakakumullah. Öyleyse siz halalen tayyibe, helal ve güzel bir şekilde Allah'ın rızık verdiği temiz olan şeylerden yiyin. Veşkuru nimetallah. Allah'ın nimetlerine de şükredin. Nankörlük etmeyin. Yukarıdaki o örnekte olan yer gibi. İn küntüm iyyâhu ta'budun. Eğer sadece yalnızca Allah'a kulluk ediyorsanız, böyle bir iddianız varsa, her gün Fatiha suresinin namazlarınızda İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn şeklinde okuyup bunu da hayatınıza tatbik ettiğinizi düşünüyorsanız, bu yukarıda zikredilen gibi olmayın. Yani elçi geldi, en azından bir uyarıcı geldiğinde sırtınızı dönmeyin diye. Eğer uyarıcıyı hakiki anlamda toplum anlamı sırt döndürüldüğü zaman zaten büyük felaket geleceği de zikrediliyor devam ayetlerde.
Evet, yani az önce Rize'yi örnek verdik. Mesela Rizeli o sene çayını satamazsa gelecek sene bir daha çay üretmeye yönelebilir mi? O zaman orayı terk edecek. O zaman peki ülkeye çay lazım, nereden alacaksınız?
Dışarıdan.
Peki dışarıdan da gelmediği zaman? Ve bütün sistem alt üst olacak. İşte o bakımdan yani Allah-u Teala bu konuda bize çok temel emirler vermiş. Bak, güven ve tatmin ortamı son derece önemlidir. Mesela bir kişi sizden veresiye mal istediği zaman karşısına güvenmeniz lazım. Ona güvenemiyorsanız sizin güvendiğiniz bir kişinin ona kefil olması gerekir. Çünkü zamanı geldiğinde paranı alacağını bilmen lazım. Ama bugün öyle bir sistem var ki güvenmek, yani bu güvenler çok kötü bir şekilde kullanılıyor. Ama biz gene bu konuda biraz Servet Hoca'yı dinleyelim.
Aslında bu ayette iki tane şeyi söyleyeyim. Ha, söyle, İleride tekrar söyle. Şey. Şu 112. ayette iki özelliğin bugün hani piyasanın müdahale konusu konuşulacak. يَتِّهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. Burada bir kere rızkın her yerden bol bol gelmesi. Allah bir ekonomik anlamda güzel bir yere örnek verdiği bu Nahl 112'deki ayette. Onun işte güven ve emniyet içerisindeki yer diyor oraya. Ve rızkı her mekandan geliyor. Hani bizim bugün piyasaya müdahale falan konuşuluyor. Devlet şuna yapsın, şu buraları bassın buraları. Yani burada bir kere her mekandan rızık gelir, şuradan buradan gelir diye bir şey yok, kısıt yok. Her mekandan gelir demesi aslında dolaşımın düzgün yapılabileceği bir ortamı söyler. Bir de ragaden, bol bol gelir. İşte bir malda bolluk varsa ona sınır koyun, üretilmesin falan, böyle bir şey de yok. İkinci bir şey de burada benim aklıma gelen bir yorum yapacağım burada tabii ama emineten mutmainne şeyinden bizim eskiden evler... Biz küçükken İstanbul'da da yaşarken evler tahta kapı hemen hemen birçoğu. Kilitlerde neyim neyse kilitlenir kilitlenmez. Hele ki İstanbul dışındaki birçok yerde evlerin kilidi bile, kapıları bile açık olurdu. Geçen de bir tane bir kişi anlattı. Şeye gitmiş bu yaz. Yunan adalarından Susam Adası'na gitmiş. Dolaşmış orada. Diyor ki, örnek veriyor bize orayı. Orada bazı evlerin dışında kapısında anahtarlar görmüşler. Birkaç evde görmüşler, bir evde görse orada rehbere sormuşlar. Demişler ki, ya bu niye anahtarları dışarıda unutuyorlar mı? Bunlar çok mu unutkan falan? Hayır demiş oradaki rehber. Burada eğer bir evde bir yaşlı birisi varsa, çok yaşlı veya hasta birisi, bunlar bilerek anahtarı üstüne koyarlar ki içeri halk giderken kapıyı açıp girsin, onun ihtiyaçlarını gidersin diye. Şimdi biz şeyde olması gereken, Müslüman toplumda olması gereken şey aslında biz şu anda korku ortamına girmiş durumdayız. Ben şu anda yaşadığım yerde İstanbul'da yaşadığım mahalle diyeyim, devamlı hırsızların kol gezdiği, insanlar çelik kapı üzerine çelik kapı, o da yetmiyor özel kilitler, o da yetmiyor işte alarm sistemleri, gidiyorsun apartmanda geziyorsun, kapının üzerinde alarm ışıkları dönüyor. Aslında biz güven ve tatmin ortamından o korku ortamını açtık, henüz tam diyemeyiz belki ama korku ortamına giriş olmuş bu anlamda. Bir süreç tabii bu, bir anlık olan bir şey değil. İnşallah bu şey hatalarımızdan ders alıp, en azından Kur'an, Resul olarak gelen Kur'an'dan ders alıp o azaba, ayette söylenilen azaba düşmeyiz.
Şimdi tabii bu son derece önemli. Mesela Türkiye'nin bazı köyleri var ki, Abdullah onları tecrübe de etmiştir. Adam komşusuna asla güvenemiyor. Oğluna, kızına bile güvenemiyor yani. O zaman orada ne olabilir? Mesela bir yere gitmiştim, böyle çok güzel bir şey var. Ova var, suyu, her şeyi var ama herhangi bir tarım yok. Niye yok diye sordum orada. Dediler ki, ya burada birisi herhangi bir şey yapacak olsa gece gelirler, o üretim zamanında, yani hasat zamanında gelirler, alır götürürler. Bu güven ve tatmin ortamı son derece mühimdir. Tabii mesela bizim köyümüz, bir de Servet'in rahmetli babasının da bu konularda çok güzel hatıraları vardır da, Allah rahmet etsin, çok zeki bir insandı, böyle çok iyi şey yapardı. Onları birçoklarını rahatsız edeceği için anlatmak istemiyorum da. Ama mesela bizim köyümüzde, köyün tarihinde bir kere bir hırsızlık olayı olmuş. İkincisi yok. O da bizim köyden değil, başka köyden gelmişler. Bizim balları çalmışlar. O kadar yani. İkincisi yok. Onun için şey yaparlar, sadece mesela adam kapısını kapatır, zırza denen bir şey vardır, üzerine atar, kilit falan yok. Yani içeride kimse olmadığını anlasın, bitti. Güven o açıdan son derece önemlidir, tatmin de önemlidir.
İşte o Susam Adası'nın örneğini yaparken dedim ki, bizde de yani aynı köyden örnek verdim. Bizde kapılar zaten anahtar değil, kapı normalde de açıktır dedim öyle. Yani içeride birisi eğer yok, kilitlenmişse kapalıdır diye. Keşke yani o zamanında İstanbul'un bazı mahallelerinde de aynı durumlar varmış, örnekler verdi kişiler orada. Keşke o ortamı devam ettirilseydi ama bu faiz ve haksız mal yeme ortamı, işte Allah'ın piyasalarla ilgili olarak koyduğu haramların çiğnendiği bir yerde, bu ayet örneği gibi elbette ki değil sadece İstanbul, bütün o şeye destek veren ya da ses çıkarmayan her yer aynı güvensizlikten nasibini alacaktır. Yani örnek verdiğimiz bizim köy bile bu anlamda o nasibi alır ileride.
Kötü anlamda. O zaman şey yapalım, bakın bu şu ayeti okuyayım da açıklamasını Servet'e bırakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü Teala Nisa suresinin 29. ayetinde şöyle diyor. Ya eyyühellezine amenu la te'kulu envalekum beynekum bil batıl. Müminler, mallarınızı batıl yollarla yemeyin. Yani Allah'ın helal saymadığı yollarla mallarınızı yemeyin. İlla en tekune ticareten an teradim minkum. Sadece karşılıklı rıza ile yapılan ticaret şeklinde olursa yiyebilirsiniz. Onun dışında yiyemezsiniz. Bak, karşılıklı rıza. Yani satıcı kendi rızasıyla şey yapacak, alıcı rızasıyla. Hiçbirisi herhangi bir baskı altında kalmayacak. Bir dış müdahale asla olmayacak. Piyasaya müdahale kadar zararlı herhangi bir şey yoktur. Yani devlet asla ekonomiye karışmamalıdır. Devletin yapacağı tek şey güven ve tatmin ortamını oluşturmaktır. Onun dışında başka bir şey değil. Bu asla olamaz. Evet. Ondan sonra وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ. Kendi kendinizi öldürmeyin. Bak, o güven ve tatmin ortamı olmadığı zaman, şimdi az önce Abdullah'ın da söylediği gibi, ya üst kata çıkıyor, altta şey yapan, çelik kapısı olan kişi, üst kattan alt kata indiği sıra, çünkü sürekli takibi bakıyor ki evi tamamen boşaltılmış. Yani o kadar ustalaşıyorlar ki. Şimdi böyle bir ortamda ne yaparsınız? Yani bak, kendi kendinizi öldürmeyin diyor. Az önce Rize olayında adam orada mesela zengin. Bu defa ürettiği mal bir işe yaramadığı zaman bir yerde işçi olarak iş aramaya başlayacak. Ve bütün sistem alt üst olacak. Bu bir intihardır diyor Allah. Yani bakın, tekrar diyor ki, mallarınızı batıl yolla yemeyin, sadece karşılıklı rıza ile yapılan alışveriş. Karşılıklı rıza. Tabii burada emeğin satışı da söz konusudur. Yani mal ve hizmet diye tercüme etmek lazım bugünkü açıdan. Çünkü bu aslında hizmet de maldır, menfaat de maldır. Mal ve hizmet dersek daha doğru anlaşılır. Yani herhangi bir dış müdahale olmaması lazım. Yani bugün öyle bir şey var ki, bakın, Süleymaniye Vakfı kaç kuruş para üretir? Tek kuruş üretmez. Ama gece gündüz ilim üretir. Ya ben burada çalışanlardan dolayı ayda 50 bin lira vergi vermek zorundayım kardeşim. Bu ne demek yani? Bu ne demek ya? Böyle şey olur mu? Sen herhangi bir işçi çalıştıran adamı o anda cezalandırıyorsun. Bu ne? Böyle bir ekonomi olur mu? Bu tamamen kapitalizmin şeyidir, yansımasıdır. Eskiden böyle bir şey yoktu. 19. asırdan sonra başladı. Ama ben Müslümanım diyenlerin kendilerine gelme niyetleri yok. Evet. İnnallâhe kâne bikum rahîme. Allahü Teala size karşı merhametlidir. Bakın, yani Allah'ın dediğini yapın ki rahat edesiniz. Evet Servet, bak şimdi Servet Hoca'yı dinleyelim.
Ben az önce siz ilişkiler ağı dediniz. Abdullah Hoca'nın okuduğu o bir ayetten hareketle ben biraz Hazreti Adem ile Hazreti Havva annemizin kıssasında hani Allah Teala cennete o bahçeye yerleştirirken Estağfirullah ve kulna ya Ademu üskün ente ve zevcuke el cennete ve külâ minhâ ragaden haytü şi'tüma. Az önceki Abdullah Hoca'nın okuduğu Nahl Suresi 112. ayeti kerimede de yine oraya her türlü bölgeden, her yerden bol bol rızık akar derken ragaden ifadesini kullanıyor Allah Teala. Ye'tiha rizkuha ragaden min külli mekanin diyor. Dolayısıyla yani Allah Teala aslında şunu bize söylüyor. Eğer Nahl Suresi 112'deki o ayette belirtilen prensipleri, ilkelere sahip bir ortam, bir ülke, bir toplum, bir dünya oluşturursanız ekonomik anlamda Hazreti Adem ile Havva'nın sahip olduğu o nimetlerin tümüne aslında sahip olursunuz. Yani peki Adem ile Havva ne diye hangi tür nimete sahipti? Yeryüzündeki bütün nimetler onların emrindeydi, ayaklarındaydı. Yeter ki bir yanlışlık yapılmasın. Ama ayetin devamında yine o Nahl suresindeki ayetin devamında eğer fekeferat bi en'umillah eğer Allah'ın nimetlerine nankörlük ederseniz o zaman da feedâkahallâhu libâsel cû'i vel havfi o zaman da korku ve açlık, kıtlık, işte ekonomik darlık, sıkıntı, kriz elbisesini sizin üzerinize Allah Teala giydirir, musallat eder. Aynı örneği Adem ve Havva'ya götürelim. Allah Teala Adem ve Havva'ya dedi ki: "Buyurun, yiyin, için ama şu ağaca yaklaşmayın." Orada işte o Allah'ın emrine karşı bir yanlışlık yaptılar ve korkuyla da, açlıkla da, her şeyle de karşı karşıya kaldılar. Dolayısıyla bunu bugüne
nimetlerin hepsi
evet,
ellerinden
nimetler
alındı.
ellerinden
Oradan
alıp
çıkarıldı.
nimetlere nankörlük etmiş oldular.
Ne dedi? Bak bu şey şeytan dedi sizin düşmanınızdır değil
Evet,
mi?
evet.
Bunu kendi sakın sizi sıkıntıya sokmasın.
Sokmasın
Sizi buradan çıkarmasın dedi Allahü Teala. Ama Adem ve Havva bakın bugünkü şey açısından da çok yani çok iyi bir şey yakaladı. Benim hiç aklıma gelmemişti de. Adem ve Havva Allah tarafından en güzel nimetlerle dolu yerde yerleştiriliyor. Ama ne diyor? Sakın ha şeytana uymayın. Sizin ikinizi bu cennetten, bu bahçeden çıkarır diyor. Bu nimetleri elinizden alır. Peki Adem ve Havva onlara niye uydu? Şeytan geldi dedi ki şu ağaçtan yerseniz burada kral olacaksınız. İşte ölümsüzleşeceksiniz. Şeytanın sözünü Allah'ın sözüne tercih ettiler. Ellerindeki her şeyi kaybettiler. Bugün de bakıyorsunuz ki birçok Müslüman Allah'ın sözünü ikinci sıraya atıyor. Eline bir fırsat geçtiği zaman aynı Adem gibi. Şeytanın sözünü Allah'ın sözüne tercih ediyor. Neymiş efendim? Ben burada iktidarımı devam ettireceğim. Ettirdi şey melik oldu mu? Adem'le Havva melik oldular mı? Olamadılar. Ne yapıldılar? Oradan uzaklaştırıldılar Allah tarafından. Evet.
Dolayısıyla bu prensibi zihnimizde şöyle bir canlı tutarak yine Nisa 29. ayeti kerimeye az önce hocamızın okuduğu ayeti kerimeye geldiğimiz zaman Allah Teala buyuruyor ki eğer mal ve hizmet aranızda transferinde bulunacaksanız bunlar batıl yollarla olmasın. batıl yöntemleri, batıl faaliyetleri, batıl ekonomik diye iddia ettiğiniz yöntemleri sakın ha aranızda ekonomik sistemin temeline yerleştirmeyin. Ya ne yapın? İktisadi sisteminizi ticari mantık üzerine ve rızaya dayalı tabii. İkisi birbiriyle örtüşüyor. Evet. Rızayı esas almış ama aynı zamanda da faaliyetlerin karakteri de ticari olan bir sistem üzerine bina edin. Peki batıl yollar nelerdir diye yine Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman mesela rüşvet batıl yollardan birisi. Mesela kumar batıl yollardan birisi. Mesela faiz batıl yollardan birisi. Mesela din sömürüsü batıl yollardan birisi. Şimdi kumar dedik. Şimdi peki neden batıl diye baktığımız zaman veya ticari olmayan taraf ne? Yahut da tersi ticari olan da olup da bunda olmayan ne var diye baktığımız zaman bu batıl yolların tümünde gerçek anlamda, reel anlamda bir iktisadi faaliyet üretilmeden, bir katma değer üretilmeden bir mal edinme olayı var. Yani çok belki uç bir örnek ama şöyle söyleyeyim. Yani belki söylemekte hatam ama yok anlaşılsın diye söylüyorum. Yani düşünün ki bir karı koca çocukları yok. Olmamış veya yapmamışlar olmamış her neyse. Tutuyor başkasının çocuğunu bu haksız yolla bir takım hilelerle dolambaçlarla kendisine sahipleniyor.
Çocuk kaçırmıyorlar mı?
İşte ha şeylerden? Çocuk kaçırma olayı. Yani şimdi aynen ona benziyor. Ya senin üretmediğin, senin katmadığın topluma katmadığın bir kişiyi, bir varlığı güya sahipleniyorsun. Ama sen bunu sahiplenirken öbür tarafta bir de eksiltmede bulunuyorsun. Yani eğer o zaman ne oluyor? Bir dengesizlik oluşuyor. İşte ayetin devamı birbirinizi öldürmeyin olayında. Ne oluyor? O insan, diğer insan o zaman kin, nefret vesaire derken ya buluyorsa öldürüyor, bulmuyorsa kendisi bunalıma giriyor. Başka bir takım dengesizlikler başlıyor. Bu tarafta hak edilmeden, yani kendi fıtratı, kendi doğal seyri içerisinde oluşmamış olan bir çocuk da başka türlü problemlere yol açıyor. Aynı şekilde işte rüşvet nasıl ortaya çıkıyor ki maalesef şu anda İslam dünyasının da ülkemizin de en büyük baş belası yöntemlerden birisi. Şimdi hediye adı altında başka türlü adlar adı altında maalesef çok yaygın hale geldi. Şimdi normalde rüşvet nedir? Bir insan, bir memur, bir görevli, her kimse zaten o masada oturuyor. O masada oturmasının karşılığında kendisine bir maaş takdir edilmiş. O maaşı zaten alıyor. O maaşının karşılığında kendi üretimi her neyse onu üretiyor. Topluma hizmet olarak sunuyor ve karşılığında aldığı parayı alıyor, alması gereken. Ama onun dışında ekstradan işte vatandaştan farklı bir mal alıyor. O farklı mal üretmediğinin dışındaki bir mal. Başka taraftan alınıyor, bu tarafa boşaltılıyor. Yani batıl, içi boş bir yolla, içi boş bir yöntemle, insanlığa bir hayrı olmayan bir güya faaliyetle bir tarafın serveti bir tarafa haksız olarak kayıyor. Aynı şekilde işte mesela kumar aynı, işte faiz aynı şekilde, işte diğer bir takım haksız din sömürüsü dediğimiz yollar. Hatta din sömürüsü, batıl hani sıfır bile değil, nötr bile değil, zehirleyerek insanları, yani uyuşturucu satarak insanları hem uyuşturucuya müptela edip hem insanları sağlıkları anlamında, akılları anlamında negatif şekilde etkiliyorsun. Yani burada da beyni etkiliyorsun, algısını etkiliyorsun, dini inancını olumsuz şekilde etkiliyorsun, zehirliyorsun. Hem de insanların malını, mülkünü alıyorsun. Dolayısıyla batıl yolla mal transferini kendinize ilke, prensip edinmeyin. Aksi halde birbirinizi katledersiniz. Temelinde bunu daha da büyüttüğümüz zaman işte zorla, gaspla, baskıyla başkasının malını almak. Bunu siz iki kişi arasında düşünün. Bunu devlet vatandaş arasında düşünün. Daha da büyütün. Efendim bir devletin diğer ülkenin toprağına yeraltı, yerüstü zenginliklerine zorla musallat olup el koymasına kadar götürün. İşte o zaman da dünyada huzursuzluklar, savaşlar bir türlü sona ermiyor. Dolayısıyla batıl yolları Allah Teala yapmayın, kullanmayın, bu yöntemlerden uzak durun derken, şu anda dünyanın maalesef bu bahsetmiş olduğumuz krizlerin, Türkiye'deki şu andaki krizin, dünyadaki krizlerin asıl temeli baktığınız zaman bütün, yani dinli, dinsiz, ne bileyim artık her türlü kim, hangi uzman olursa olsun diyor ki sebebi belli. Bir, faiz. İki, şu türev dediğimiz ürünler. Yani 1850'den bugüne kadarki krizlerin iki tane temel sebebi var. Ekonomik krizlerin. Herkesin ittifakla kabul ettiği. Bir, faizcilik. İki, bu şu andaki türev ürün. Türev ürün dedikleri de kumar. Kumarın daha uluslararası piyasalarda yapılanı. Bu ikisini Allah Teala da diyor yapmayın. Yaparsanız işte huzursuz olursunuz. Güven ortamı da kalmaz. Hiçbir şey kalmaz. Ayetin devamını oku da ben şimdi bir şey daha sonra
biliyorsunuz bir zamanlar şey oldu, belediyelerin şeyine bir takım yazılar yazdılar. İşte rüşvet alan da veren de melundur. O zaman Süleymaniye Camii'de vaaz ederdim. Bir gün vaazda şunu dedim, kaç liraya kadar? Şimdi sistemi değiştirmedikten sonra o yazılarla hiçbir şey olmaz. Şimdi az rüşvetlere karşı çıkmak kolay. Ama rakam büyüdüğü zaman adam diyecek ki bunu alıp dava için harcamam lazım diye alır. Kendisi için değil, haşa. Aldıktan sonra davaya en çok kim hizmet ediyor? Tabii ki ben. O zaman ben bunu davaya kullanacağım. Kendimi biraz geliştirmem lazım der. Ondan sonra işte bir sigara içersin. Ağzın burnun böyle berbat olur. Ben şimdi bir çocuklukta birkaç tane içmiştim yani arkadaşlara şey yaparak. Böyle gözlerin yaşarır, acayip bir şey. İkincisi, üçüncüsünde bu defa istetmeye başlar. Bütün günahlar şey doğurur, alışkanlık doğurur. Şimdi bir de bu faizli sistem öyle berbat bir sistemdir ki, yani şu andaki sistem. Şimdi bak mesela işte şurada birkaç tane kağıt var. Bu Amerika'nın kağıdı $100. Bu da gene aynı Amerika'nın kağıdı $1. Üst üste koyuyorsunuz. O $100'ı görebiliyor musun şu anda? Tek farkı birisinin yanında iki tane sıfır var, o kadar. 3 sıfır olsa $1000 eder, o kadar. Yani bir sıfır yapmak kolay mı? Şey, zor mu? Ama peki bu $100 karşılığındaki mal ve hizmeti üretmek kolay mı? Ne kadar uğraşıyorsunuz değil mi o mal ve hizmet üretmek için? Gece gündüz. Adam bir kağıt veriyor, alıyor. Peki şimdi bakın, burada 1 milyon lira var. Hatırlarsınız, bu da 1 milyon. Bu 1 milyon lirayla bir ekmek ancak sonra alınıyor. Şu anda bir şey alınır mı bundan? Kimse buna bir değer verir mi? Sadece kağıt.
Şimdi 1 lirası.
Yok, şu anda bak, şu bak, o zaman da 1 lira değerindeydi. Şimdi bu mu daha değerli, bu mu? Bu bir maden. Ama bunun hiçbir şeysi yok ki. Bu kağıt sadece. Bir zamanlar bu 1000 altın değerinde kağıt para vardı Osmanlı'da. Peki o 1000 altın değerinde kağıt paralar burayı doldursalar ne işe yarar? Şimdi adamlar bunu çok kolay bir şekilde üretebildikleri için bugün Avrupa'da para, Amerika'da para babaları var, Avrupa'da şurada burada, ki Amerika artık İngiltere ile bağlantılı olarak. Şimdi bu insanlar çok kolay bir şekilde, işte şimdi ekrana yazı yazıyor. Sen, bizimkiler öyle bir seviniyorlar ki ülkemize sermaye girdi. Ya ne girdi Allah aşkına ya? Ya ne girdi? O da gülüyor. Senden dalga geçiyor. Sen bütün servetini alıyor. Sen de seviniyorsun. Gazeteler şuralara bunlara şey yapıyor. Ve bu insanlar çok rahat bir şekilde üniversiteleri teslim alıyorlar. İşte hakemli dergiler çıkarıyorlar. Kendi hoşlarına gitmeyen yazıları o dergilerde yayınlatmıyorlar. Ondan sonra nerede bir şey etkili insan varsa onu danışmanlara kalıyorlar yanlarına ve susturuyorlar parayla. Ve bakıyorsunuz ki şeyler, şimdi bu kağıt, yani faizli sistemde bir taraf alabildiğine zenginleşiyor. Bakın şurada ben şu bizim ticaret ve faiz kitabından kısa bir örnek vereyim. Bakın öyle bir şey ki faizli kredi parasını bankaya faizle yatıran da bu dönemde şey değil. Yani vatan milletin cebindeki bu paraları da çekip alıyorlar. Bakın şimdi şeyde 1935'te tahvile para yatırmış biri %7 net bileşik faiz hesabıyla gelirini de ana paraya eklediği halde 1975'te mal varlığı İstanbul Ticaret Odası endekslerine göre yani 100 lira yatırmışsa 35'te o zaman 17 liraya düşmüş. Halbuki %7 sürekli faiz alıyor. Ya bu bir aldatmaca. Çünkü o şeyler, banka senden 100 lira alıyor, 10 lira veriyor ama bugün o 100 liraya karşılık piyasaya onun 200 katı kredi veriyor. 100 katı ne yapar 100 liranın? 10 bin lira. Senden 100 lira alıyor, 20 bin lira kredi veriyor ve piyasadan bugün mesela %50 10 bin lira alıyor 100 liraya karşılık. E senin, sen de gidiyorsun, bakıyorsun ki fiyatlar artmış. Senin 100 liran 5 para etmiyor ki. O dönem, bugünkü dönem daha nasıl berbat. Dolayısıyla evet, şimdi devam et bakalım.
Şimdi ayetin devamında illa en, yani Nisa suresi 29. ayetin devamında illa en tekune ticareten, yani ekonomik sisteminiz, faaliyetleriniz ticaret olsun. Anteradim minküm, karşılıklı rızaya dayalı ticaret olsun. Burada iki temel ilke var. Bir, ticaret. İki, rıza temelli ticaret. Yani bir şeyin sadece ticaret olması da yetmiyor. Bir şeyin sadece rızaya dayalı olması da yetmiyor. Yani kumarbazlar da rızaya dayalı yapıyor bu işi. Faizciler de rızaya dayalı yapıyor.
Zinacılar da.
Evet, herkes bu işi rızaya dayalı. Efendim karşılıklı rıza var, ne var? Yok, o yetmiyor. Karşılıklı, her karşılıklı rızayla olan meşrudur diye bir ilke yok. Karşılıklı rıza olacak ama onun şekli, karakteri de yine meşru olacak. Burada peki ticaret nedir ki o diğer batıl yolları yapmayın, ticaretle yapın diyor Allah Teala dedi. Ticaret, şimdi şöyle düşünün, az önce hocamız işin başında söyledi. Mal ve hizmeti bazen ıskalıyoruz, bazen unutuyoruz. Onun için hizmeti de buna dahil edelim. Evet. Şimdi insanoğlu bu dünya üzerinde ekonomik faaliyetlerini, ekonomik iktisadi ihtiyaçlarını ne ile giderebilir diye sorduğumuz zaman ya işte karnına yiyecek, içecek bir şeyler lazım, gıda lazım, ya sırtına giyecek elbise lazım, ya başını sokacağı bir ev, bir barınak, bina lazım, yahut da düşmana şuna karşı korunacağı efendim silah vesaire koruma aletleri lazım. Diğer aslında ekonominin diğer bütün dalları, sektörleri bu temel sektörlere hizmet için bunların yan ürünleri olarak ortaya çıkmıştır. Şimdi peki bütün bunlar da ya malla gideriliyor ya da bu malı kullanılır hale getiren, dönüştüren emekle, hizmetle, o bilgiyle oluyor. Bunun dışında başka bir yol insanın karnını doyurmuyor. Yani başka bir şeyin alımı, satımı insan karnını doyurmuyor. Dolayısıyla insanoğlu ekonomik faaliyette bulunacaksa eğer ya bir mal bir tarafa verecek, karşıya ondan karşısında bir mal, malı temsil eden bir para alacak yahut da hizmetini verecek, karşısında bir mal alacak veya hizmet alacak. Şimdi işte ticaret bu. Yani ticaret malların veya hizmetlerin bir yerden alınıp bir yere verilip karşısında bir mal veya hizmet alınması ve bu yolla ekonomik faaliyetin sürdürülmesi eylemine deniyor. Ha bunu dünyada aslında bütün insanlık hayatını sürdürmek için zaten bunu yapıyor. Ya alıyor, buluyor, ekiyor, biçiyor, ya karnını doyuruyor ya da biraz fazlasını satıyor, başka ihtiyaç duyduğu şeyi alıyor. Dünyada bugün mesela işte komünizm var, kapitalizm var, sosyalizm var, işte İslam. İslam'ın ilkesel anlamda diğerlerinden ayrıldığı temel nokta şu: Diğerleri işi karşılıklı düşmanlık, adeta karşılıklı diğer adamı efendim kazıklama, ezme, kârı maksimize etme diye tam da güzel böyle yaldızlı ifadeyle kullanırlar. Yani piyasada hedef kârı maksimize etmektir. Bununla nasıl yap, nasıl yaparsan yap. İşte orada rıza vesaire gündeme gelmiyor. Ama İslam'da ise temel mesele şu: Allah Teala bütün insanlığı birbirleriyle dayanışma, yardımlaşma esası içerisinde bütün bu nimetleri bölüşsünler, üretsinler, dağıtsınlar, birbirleriyle paylaşsınlar. Temel ilke budur. Ama burada tabii ki kar da vardır. Kar da meşrudur. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman peki rıza nerede gündeme geliyor? Rıza malı üretirken gündeme geliyor. Malı efendim depolarken gündeme geliyor. Malı dağıtırken, dolaştırırken, bölüştürürken gündeme geliyor. Malı alırken ve tüketirken rıza meselesi gündeme geliyor. Yani üreticinin de, yani sanayicinin de bugünkü ifadeyle, üreticinin de üretimini rızaya dayalı olarak yapması asıldır. İşte efendim pazarlamacının, dağıtıcının, tüccar daha çok burada gündeme gelir. Bunun da rıza, gönül rızası ile bu işi yapabiliyor olması lazımdır. Tüketicinin de aldığı malı rızaya dayalı olarak alması lazım. Peki tamam, rıza dediniz de ya ne diyorsunuz, serbest piyasa mı olsun? Yahut da biraz daha bunu geliştirerek başıboş anarşinin egemen olduğu bir piyasa mı olsun? Hiç mi müdahale edilmesin? Veyahut da müdahale edilecekse nerede, hangi oranda olsun? Bu açıdan baktığımız zaman aslında mesela Hazreti Şuayb Aleyhisselam, mesela Hazreti Yusuf Aleyhisselam, işte en son Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem aslında piyasalara müdahale ilkeleriyle gelen peygamberlerdi. Hatta bütün peygamberlerde olduğu gibi. Ama müdahale derken düzen koyuyor, bir sistem koyuyor, bir kurallar silsilesi koyuyor ve herkes bu kurallara göre hareketini, iktisadi faaliyetini yapsın diyor. Mesela Şuayb Aleyhisselam, Hud suresi kaçıncı ayet? 67 olacak. Yok, 67 değil, 87. Hud suresinin 87. ayet. O ayeti okuyalım çünkü konumuzla doğrudan ilgili. 11. surenin 87. ayeti kerimesinde şeyle konuşurken, ümmetiyle, kavmiyle konuşurken, işte 86, 85, hatta 85'te ey kavmim diyor, ya kavmi, evful mikyale vel mizane bil kıst, ölçüyü, tartıyı tam adalete uygun olarak yapın. Yani bir, ölçü tartı aletleriyle de oynamayın, yani metreyle oynamayın, kiloyla oynamayın, teraziyle oynamayın. İşte bugünkü finansal hesaplamalar, kitaplamalarda olduğu gibi bir takım oyunlar yaparak insanların mallarını hesap oyunlarıyla efendim iç etmeyin. Evful keyle vel mizane bil kıst ve la tebhasun nase eşyaehum. Böyle yaparak insanların mallarında behs, azaltma, nakıs, kısmaya gitmeyin. Ki وَلَا تَعْثَوْ فِي الْاَرْضِ, böyle yaparsanız o topraklarda, o ülkede bozgunculuk yapmış olursunuz. Böyle yaparak iktisadi anlamda sizin yaptığınız bu davranış önce iktisadi, daha sonra da işte Abdullah Hoca'nın başta anlattığı her türlü bozgunculuğa yol açar. Krizler efendim ortamı oluşturur. وَلَا تَعْثَوْ فِي الْاَرْضِ müfsidin. Ve asıl mesele onların cevabı. قالوا يا شعيب, şimdi cevap veriyorlar, ey Şuayb, esalatuke te'muruke en netruke ma ya'budu abauna, senin namazın mı, yani o namazının içinde bulunduğu din mi, yani senin Rabbin mi bize bugüne kadar tapındığımız putlarımızı, efendim yüceleştirdiğimiz kişileri terk etmemizi, onlara sırt dönmemizi emrediyor. Asıl devamı ev en nef'ale fi emvalina ma neşa. ya da bizim mal, mülk, servetimizde dilediğimiz gibi keyfema yaşa tasarrufta bulunmamıza senin Rabbin ne karışır? Senin dinin ne karışır? Diyorlar. Niye karışıyor diyorlar. İşte mesele burada. Yani üretici üretirken, pazarlamacı pazarlarken, tüketici tüketirken veya işte bunun kurallarını koyan kurallarını koyarken, ya arkadaş burada Allah'ın konuya ilişkin ilkelerini, prensiplerini de ben dikkate alacak mıyım, almayacak mıyım? Allah bu prensipleri benim dikkate almamı istiyor mu, istemiyor mu? Veya Allah benim bu konulardaki düzenlemelerime karışabilir mi, karışamaz mı? Mesele bu. Şimdi Şuayb Aleyhisselam'ın o muhatap kavmi diyor, ne karışır diyor. Bugüne gelin. Bugün de işte efendim faiz diyorsunuz, ne karışır ya bugünün şartlarında, yani faiz şimdi olur mu öyle bir şey? Efendim işte bu türev
faizsiz ekonomiyi kabul
ediyor. Evet, faizsiz ekonomi olur mu olur deniyor. İkincisi mesela işte bu türev piyasalar, kumar dediğimiz piyasalar, ki bu kumarı ben demiyorum, onu da size söyleyeyim. Bu kumarı bu işlerin babası, Nobel ödülü almış, ekonomi ödülü almış bir Amerikalı bir adam söylüyor. Diyor ki bu türev piyasalar, işte hani bu krizler çıktığı zaman BDDK bir takım tedbirler aldı, SPK bir takım tedbirler aldı. Kumarbazların kumar alanını azıcık daraltmaya çalıştı. Kumarı yasaklamadı ha. Yani şey anlamında kumarı, ekonomik, finansal anlamdaki kumarın hafif alanını daralttı. Yani metrekaresine biraz küçültmeye gitti. Ya millet efendim piyasalara müdahale yok. İşte orada müdahale değil. Orada ölçüyü buyur.
Şimdi Londra Yatay Borsası var.
Evet.
Şimdi burada şeyler belirleniyor. Ham maddelerin fiyatları. Şimdi biz çarşı pazar çıkıyoruz. Şimdi bakıyoruz. Gömleğin fiyatı geçen sene işte şuydu. 25'ti, bu sene olmuş 75. Vay nasıl olmuş? Vay fırsatçılar falan diyoruz. Ama adamlar son 15-20 yılda daha evvel sadece işte faiz üzerine konuşuyor. Bu emtiaların da artık tamamen...
Emtiayı da herkes bilmez o kendini.
İşte adamını. Bu ham madde işte pamuğundan yani. Mesela adam pamuğu aynen altın gibi normalde pamuğun fiyatı bir ham maddedir. Yani aynen az önce çay örneği olduğu gibi Rize'de ilk tarladan çıkış fiyatı çayın kilosunun fiyatı farklı olabilir. O uzaklaştıkça araya işte şey girer. Taşıma maliyetleri, başka şeyler, başka piyasada o malın çokluğu azlığı her piyasada kendi fiyatına göre belirlenir. Orada arz talep dengesine göre belirlenmesi gereken bir şeydir bunlar. Ticaretin ana ögeleridir. Adam o ticaretin ana ögelerini de altın veya gümüşün şeyi gibi. Mesela bizim Çukurova'da pamuk üretiliyor ama adam Çukurova'da üreten de diyor ki bak Londra emtia borsasında pamuğun fiyatı şu. Ona göre işlem görür. O ona göre işlem gördüğü için senin üreticinde en ucuz fiyata piyasaya mal vermek isteyen de artık her şey ona endekslendiği için adam istese de diyor ki ya Çukurova'dan da artık şu fiyata geliyor. Çünkü altın gibi belirleniyor onun fiyatı. O satamıyor. Adamlar birkaç tane mağazaya girdik böyle alışveriş yapmak için. Fiyatların yüksekliğinden bizde yakınlık. Onlar da yakınıyor. Diyor ki ya bu fiyatlarda biz artık herhalde dükkanımıza kilit vuracağız. Çünkü tamam fiyatlar pahalı ama bunu dışarıdan belirlendiği için fiyatlar. Biz de bir şey yapamıyoruz. Bir şey de satamıyoruz. Kaldık ortada diyor. Onlar da bir şey edemiyor. Yani bu türevdir, emtia şeyidir. O Servet Hoca'nın açıklamasını bir açmak istedim bu anlamda.
O zaman ben biraz daha açayım. Nasıl
siz olur? Daha, evet siz Servet Hoca kendisi gidip yerinde gördüğü için Türkiye'de de bunun bir
evet,
şeyi var.
Evet, Türkiye'de de var.
İz düşün bir borsası
evet,
var.
Var. Şimdi orada Abdullah Hoca'nın dediği mesele işin daha başlangıcı. Şöyle olay var. Mesela işte bu Londra'da diyelim ki pamuk piyasası var. Metal asıl ki sanayinin özünü. Borsası var.
Yok
borsası. Borsası var.
Hayallerin alınıp satıldığı yer.
Şimdi mesela metal borsası var. Ki sanayinin, bütün teknolojinin aslını oluşturuyor. Bir de bunun dışında bildiğimiz bütün standartize edilebilen ki edebiliyorlar. İşte pamuğundan, tütününden, fındığından, hatta şeyin tavukların tırnaklarına kadar. Yani tırnaklarına kadar. İşte domuz ürünleri vesaire, et, her neyse. her birinin bir borsası var. Tamam, iyi, bunlar güzel. Fakat bir de işte bunların türevleri var. Yani türevden kasıt, diyelim Servet Bayındır. Hiç tavuğun tırnağıyla bir alakası yok bunun. Hiç ne alacak, ne verecek, ne yiyecek, ne içecek. Gidiyor, diyor ki tavuk sektöründe iyi bir gelişme varmış. 10 ton tavuk tırnağı alıyorum. Ne zamana? İşte 3 ay sonrasına. Sat bana. Şu anda piyasada ne kadar? Örneğin işte bilmiyorum ama diyelim 1000 lira. Tamam, ben 1200 verdim. Allah Allah. O gün bir de satan var. Satan da aslında tavukla bir alakası yok. Alanın da tavukla bir alakası yok. İşte pamukla alakası yok. Buğdayla alakası yok. Mercimekle alakası yok. Hiç uzaktan mercimeği görmemiş dahi.
Alıp sattığı bir mal da yok.
Öyle bir şey yok. Bir mal da yok. Çünkü diyor ki son o gün geldiği zaman, o hesap kapanış günü geldiği zaman, gerçek piyasada, gerçekten o tavuğun satıldığı, gerçekten mercimeğin satıldığı piyasadaki efendim fiyatla bizim verdiğimiz fiyat arasında kim daha az daha çoksa hesabı kaydı olarak kapatıp kim yuttu kim utuldu ona o kadar para verecek ve iş kapatılacak. Şimdi Abdullah Hoca'nın örneğini ben 2007'de bu vadeli piyasalar üzerine çalışırken gittim bir yurt dışına mercimek ihraç eden bir firma. Bağlar başında kendi merkezine. Oraya gitmiştim. Dedi ki hocam dedi biz dedi Mersin'den bu bölgelerden mercimeği alıyoruz. İşte Mısır vesaire buralara gönderiyoruz. Ticaretimizin birisi bu. Ama diyor biz mercimeği diyor alırken örneğin o zaman işte şu anda yanlış olabilir ya 100 dolara alıyoruz diyelim ki çuvalını, tonunu her neyse. Ama diyor bu türevciler, bu kumarbazlar şimdi diyor adamı mercimek alacak, verecek, taşıyacak, teslim edecek öyle bir derdi yok. Biz 100 dolara burada alırken, satarken, götürürken o diyor ben 150 dolara aldım. Diğer diyor ben 170 dolara aldım. Hocam diyor o zaman da diyor mercimek, gerçekten mercimek satan o tüccar o da o borsaya bakıyor, elektronik ekranlara bakıyor. Aa diyor mercimeğin fiyatı 150 dolara çıkmış ben niye 100'e satayım diyor. Ya bilmiyor ki orada aslında kumar piyasası, kumar ekranı. O zaman mecburen arkasından gerçek piyasayı da çekiyor peşine. Sürüklüyor o kumarbazlar. Ve asıl işin ilginci şu. Geçen bir şeyde daha söyledim programda. Boğaziçi'nden bir hocanın yaklaşık bir 10 yıl önceki yapmış olduğu bir araştırma kitap olarak da yayınlamış. Piyasada, dünya piyasasında gerçek anlamda işte bu malların, bahsetmiş olduğumuz malların ve hizmetlerin gerçek alımı, satımı, gerçek karşılığı 80 trilyon dolar dünya üzerinde. Bu bahsettiğimiz şekilde yapılan şey 800 trilyon dolar. 80 trilyon nerede? 800 trilyon nerede? Bu evet hayal ama keşke kendi hallerinde ne halleri varsa görsünler o hayalperestler ama gerçek piyasayı da peşine götürüyor. İşte Abdullah Hoca'nın dediği gibi adam diyor ki biz de satamıyoruz. Biz de muzdaribiz. Çünkü gerçek hayatla bunların hayali hayatları, kumarbazların hayatı birbirleriyle çok örtüşmüyor. Hatta çelişiyor. Böyle bir durum var.
Sen bir başka şey de ben söyleyeyim bugün Türkiye'nin ve dünyanın durumuyla alakalı. İşte geçenlerde şey yapmıştık. Türkiye'deki bütün paralar Merkez Bankası'nın bir şeyine göre 186 milyardı. Yani bu Ağustos ayı şeylerine göre. Ama piyasaya verilen borçlar 2,5 trilyondu. Peki bu 186 milyarın ne kadarı banka kasalarında? Hani 21,5 milyarı banka kasalarındaydı. Şimdi 21,5 milyarın da tamamını borç olarak veremezler. Çünkü günlük işlerini yapmaları için en azından bir şeyini 10 milyardan daha fazla ellerinde para olması lazım ki şeylere koyabilsinler o banka kasalarını. Bankaların o şeyleri var ya neydi o millet ATM'lere işte kasalarında olsun lazım olan para. O zaman 10 milyara karşılık kaç lira üretmişler? 2,5 trilyon. 2,5 trilyon da bugün %50 faiz alınıyor. Ne olacak sene sonunda? Şu kadar alacaklı olacak. Türkiye'nin bütün parasının kaç katını faiz olarak alacak? Peki ne olacak neticede? Şimdi bakın bu bir şey. Mesela altın piyasasında olduğu gibi şurada 10 tane bu kaseden varsa 10 tane de altın varsa her bir altına kaç kase düşer? Bir. O zaman her kasenin değeri bir altın olur. O altını artırmak kolay mı? Kaseyi artırmaktan daha zordur altın miktarını artırmak. Dolayısıyla piyasaya istediğin kadar parayı süremezsin orada. Ama burada mesela işte şurada hadi Türk lirası diyelim. Şimdi bu işte bu 1 milyon lira. İşte bir zamanlar diyelim bu kase 1 liraydı. Şimdi banka mal ve para dengesi piyasada kaselerin sayısını artırmak kolay değil. Ama adam 10 milyara karşılık 250 katı para artırıyor. O zaman bunun karşılığında ne olmuş oluyor? Bunu 1 liraya satıyorsan fiyat 250 liraya çıkıyor ister istemez. Yani mal para dengesin. Çünkü bunun karşılığında para çok ama mal yok. İşte piyasada fiyat pahalılaşması oluyor. Ben maaşla çalışan bir adamım. İşte falanca filanca. Bundan bu maaşlar senenin belli günlerinde artıyor. Ama bu arada bankalar istedikleri kadar piyasayı etkiliyorlar. O zaman bakıyorsunuz ki adam işte daha şeyden çarşıdan evine bir şey götüremez hale geliyor. Borçlarını ödeyemez hale geliyor. Sıkıntılar içerisine giriyor. Bir müddet sonra o işverene diyor ki ya ben maaşımla geçinemiyorum. O da diyor ki ben ne yapayım işte. Servet Hoca'nın da dediği gibi ya ben de yapamıyorum. Bu defa en büyük zararı devlet görür bu sistemde. Çünkü en çok işçiyi devlet çalıştırır, memuru devlet çalıştırır. O da bu geliri bankalar alır, sıkıntıyı devlet çeker. Devlet de o sıkıntıdan kurtulmak için her tarafa vergi verir. Şimdi şu içtiğiniz bir bardak suyun içerisinde belki yarısı vergidir. Dolayısıyla bu sistemi tümüyle değiştirme mecburiyetindeyiz. Hani şeyde her birkaç kere size söyledim, sık sık söylüyorum ama önemlidir. Nedense Almanlar bu işi çok iyi kavradı ama bizimkiler asla duymak istemiyorlar. Mesela işte 2008 krizinde beni çağırdıkları zaman ben onlara dedim ki sizde ekonomik kriz yok, sizde bilgi krizi var. Ya siz Almanlar olarak mal ve hizmet üreten bir ülkesiniz. Mal ve hizmet üreten bir ülkede ekonomik kriz olur mu? Siz paraya dayalı bir şey yapıyoruz. Para ne ki? Hanginiz sabahleyin tabağına para doğrayıp da yedi? İnsanın ihtiyacı mal ve hizmetedir. Ve bunu gayet iyi anladılar. Şu anda ekonomisi belki en iyi duruma gelen ülkelerden bir tanesidir orası. Ama biz çünkü bizde yani şeyler öyle bir zihinler esir alınmış ki televizyona çıkılıyor. Onların şartlandırdığı şekilde konuşuluyor. Gazeteler öyle, her taraf öyle. Ama biz de aynen Şuayb Aleyhisselam gibi mücadelemizi devam ettireceğiz. Evet.
Şimdi tabii peki ne yapalım? Biraz daha işi somutlaştırırsak. Şimdi şu anda mesela geçen de bu otoritelerin yaptıkları beyanatlar vardı. Enflasyon niye bu kadar yüksek çıktı? En son kaç çıktı? 24 mü çıktı? 25 gibi çıktı. İşte dolar niye fazla yükseliyor? Enflasyon niye bu kadar çıktı? Şimdi bu açıklamalara bakarsanız bu işlerle sorumlu olanların yapmış oldukları, hatta bu işi düzeltmeleri gereken, şimdiye kadar efendim sürekli ileriye yönelik tahminler yayınlayan, bu tahminleri tutturmak için ellerinde bir takım yetkiler olan kurumlar. Efendim spekülatörler, demek ki çok aşırı bizim spekülatörler bu yolda spekülatörlük konusunda çok gözü açmış. Bundan sorumlusu bunlar. Şeklinde böyle bir şekilde güzel topu yine taça attık. Şimdi dolayısıyla şu gündeme geldi ve bu vatandaş da bazen çok işte televizyonlarda haberlerde vatandaş görüyorsunuz. Hoşuna da gidiyor. İşte zabıtaya haber verin. Fiyatlar çok yükselmiş. Şeyde etiketlerde oynanmış mı hemen zabıtaya bildirin. Bir zabıtayı konuşturuyor bir televizyonda. Diyor ki gitmiş bir yerden kadının birisi gelmiş demiş ki bak ey zabıta ben şuradan domates aldım. Ben geçen hafta aldım işte 5 liraydı şimdi 8 lira. Bir müdahale et. Oo sen iyisin ben demiş 15 liraya aldım sen haline şükret demiş. Şimdi mesele şu, müdahale, bu şekildeki bir müdahale edilebilir mi, edilemez mi? Edilmeli mi, edilmemeli mi? Bunu bizim ve bir çözüm olur mu, olmaz mı meselesi. Şimdi bunu Peygamberimizin dönemine gittiğimiz zaman, bir, az önce söylediğimiz gibi şu işi, iki şeyi bir defa ayrıştıralım. Bir, başıboş piyasa mı asıldır? Ki bugünkü ifadeyle serbest piyasa mı asıldır? Yoksa kaidesi, kuralları, düzeni olan ama böyle suni müdahalelerin olmadığı piyasa mı asıldır? İşte bizim Kur'an-ı Kerim'den okuduğumuz ayet-i kerimeler, Resulullah'ın uygulamalarına baktığımız zaman ve işte Şuayb Aleyhisselam örneğine bile baktığımız zaman düzeni, prensipleri açık, şeffaf, belirlenmiş. Bu anlamda düzenli, serbest ama doğal diyelim biz buna. Doğal piyasa hakimdir. Ya ne demek istiyoruz? Bir, insan üretirken düzeni, kaidesi, kuralları konulmuş. Ne tür kural konulmuş? Arkadaş, hile katmayacaksın ürüne. Ürününü sağlam yapacaksın. Sağlam. Kaliteli yapacaksın. Allah Teala hani buyuruyor ya, "Va'adallahu lillezine amenu ve amilus salihati le yestahlifennahum fil ard." Allah iman eden ve işini dürüst, kaliteli yapanları daha önce olduğu gibi bugün de yeryüzüne hakim kılacağını vaat ediyor diyor. Ama şimdi kaliteli ürün dediğimiz zaman başkalarının ürünleri akla geliyor. Kaliteli hizmet dediğimiz zaman, kaliteli yönetim dediğimiz zaman başkalarının ki akla geliyor. İşte ondan dolayı da kaliteli mi yönetim yapıyoruz, kalitesiz mi yapıyoruz, yine yabancı danışman şirketlerinden gel bize akıl ver diyoruz. Ya burada problem bakın nerelere kadar varıyor. Halbuki bizim Allah Teala, ey müminler sizi insanlığa şahit kıldım diyor. Siz kutup yıldızı gibi örnek alınması gereken insanlarken siz başkalarına bu anlamda danışmanlık, tavsiye eder nitelikte olmanız gerekirken biz içine düştüğümüz bu durumdan dolayı maalesef biz başkalarına yalvarır hale geldik. Dolayısıyla Allah Teala etkana külle ellezî halaka külle şeyin ellezî halaka fe ahsene halkahu. Yani Allah Teala halkını, kendi yarattığını en mükemmel şekilde yarattığını söylüyor. Sunallahillezî etkana külle şey. Allah Teala sanatını en güzel şekilde yapıyor. Evet, Neml 88. Şimdi dolayısıyla ya Allah bize bunu örnek gösteriyor. Ya bir bu. İki, pazarlamada işte burada Resulullah'ın çok sayıda uygulaması gündeme geliyor ki az önceki o Nahl suresi 112. ayet burada gündeme geliyor. Resulullah mesela diyor ki bir kişi, bir köylü, bir üretici malını pazara getirdiği zaman pazarın dışında onu alıp, karşılayıp, onu bir şekilde yollayıp dilediğin fiyatı o mala koyamaz. O kişi pazara gelecek, o kişi pazarı görmüş olacak, pazar o kişi, yani insanlar o kişinin malını görmüş olacak ve ona göre piyasayı o üretici ve tüketici doğal yolla belirleyecekler. Yoksa araya suni kişiler girmeyecek.
Arz ve talep.
Evet, arz ve talep dengesi doğal seyri içerisinde oluşacak. Bir diğeri işte ihracat yoluyla, ithalat yoluyla gelen malı işte diyelim bugünkü anlamda gümrükte karşılayıp, gümrükte toplayıp onu dilediğiniz gibi ona fiyat koymayacaksınız. Mesela dün bir anlattılar, bir mağazalar zinciri Türkiye'deki işte ilan vermiş ki yarın şu mutfak takımları olacak mağazamızda işte ucuz fiyattan. Birisi diyor ki ya diyor bir gördüm diyor kadın bir grup kadın grubu bir mağazaya dalıyorlar orada o mal o mutfak eşyaları her neyse topluyor arabaya yüklüyor koş filan şubesine oradan alıyor koş diğer şubeye çete oluşmuş bir kadın çetesi işte bak piyasaya müdahale nasıl oluyor normalde o mağaza o üretici diyor ki normal vatandaşa işte 500 liraysa diyelim bunun fiyatı bu normalde 200 liradan işte bu malı satayım diyor. Ama o bir çete o malı topluyor ondan sonra gidip kendisi 500-600 dilediği fiyattan. Aynısını işte Resulullah diyor ki pazara bir kişi mal getirirken, efendim ithalatçı malı ithal etmişken, siz araya o malın fiyatına müdahale edecek şekilde araya girmeyin. Araya başkaları girmesin. Şimdi bunu biz bugüne uyarladığımızda, bir diğeri de tabii stokçuluk da yasak. Stokçuluk da yasak. Şimdi nasıl bu dengeyi nasıl kuracağız? Adam malı aldım diyor, deposunda mal var. Ama diyor ki ben şimdi bu malı tekrar, dolar yükseldi, enflasyon yükseldi, bunu malı tekrar depoya koyabilmek için malı 100'e aldımsa en az 125 ödemem gerekiyor. Şimdi bunu 125'e şimdiden satayım ki yerine yeni mal aldığım zaman 125'ten alabileyim. Ama o zaman da sen de vay işte stokçu, vay tefeci, sen nasıl olur bunu yaparsın dediğin an o adam o zaman lanet olsun bıraktım ben bu işi diyor. O kim kazanıyor o zaman? Herkes kaybediyor.
Ben bir hatıramı söyleyeyim bak. Şimdi 1976'da İstanbul Müftülüğü'ne geldim. İşte bu fetva işine 76'nın sonlarında başladık. Sonra 77'de falan daha etkili bir şekilde girdik. Allah'a çok şükür yani ben ilkokula gitmeden rahmetli babam bana harçlık vermişti. Git oğlum bir şeyler al sat. Herhangi maddi ihtiyacı yok beni yetiştirmek için. Dördüncü sınıftan itibaren de bizim işte odun, kömür, kereste işleri yapıyorduk. Bizim iş yerine hem yönetici hem işçi olarak koydu yani. Dolayısıyla ilkokul dördüncü sınıftan itibaren tatil diye bir şey ben bilmiyorum yani. Ondan dolayı babama her zaman rahmet okuyorum. Şimdi tabii ekonominin içinde yetişmiş olmanın verdiği bir takım şeyler var. Burada geldik, fetvalar vermeye başladık falan. O sıra bir şey geldi, bir adam geldi şeyden. Şu tabii olayı kesmek için söylüyorum. Kantarcıları var ya Eminönü. Orada biliyorsunuz Hırdavatçılar Çarşısı vardı orada eski. Şu anda devam ediyor mu bilmiyorum. Hırdavatçı dediğimiz ama bu yani fabrikalara şuralara buralara bir takım mallar satan şeyler. Adama demişler ki %20'den fazla kar edersen harama girersin. Sakın yapma. Adam da ya dünyam gitsin, ahiretim gitmesin demiş. Büyük bir tüccar. Şimdi 120 ile satıyor. 100 liraya aldığı malı 120 liraya satıyor. 150 liraya alıyor. Tekrar. Ondan sonra onu satıyor 180 liraya. Bu defa 250 liraya. O zaman o kadar yüksek enflasyonlar vardı ki. Ben de bu konuda kardeşim piyasanın durumuna göre fiyatlarınızı koyun. Adam şey yapmış, iş yerini kapatmış, kapısına bir küçük bir tezgah açmış. Yani dükkan elinden çıkmış adamın. Bir tezgah açmış. O tezgahta geçinmeye çalışıyor. Gene aynı şartları uyguluyor. Gene evine yiyecek götüremiyor. Orada bölgenin zengin bir adamı. Bir geldi bana ya dedim sana bunu kim söyledi? Falan hoca. Falan hoca hayatında bir tane simit alıp satmamış ki bilsin piyasayı. Hayal üretip satıyorlar. Bugünkü ekonomistlerin %99.9'u öyledir yani. Şimdi orada fetvayı verdik. Hemen Abdülaziz Bayındır faize fetva verdi diye Erzurum'da yayılmış. Hocam telefon açtı. Bizim Abdullah'ın dedesi aynı zamanda hem kayınpederim olur. Yahu dedi sen faize fetva vermişsin. Hocam dedim böyle böyle. Vay dedi ya şu adamlara bak bana ne anlattılar gerçek ne. Şimdi olay böyle işte. Ya kardeşim piyasada güven ve tatmin ortamı oluşturacaksın. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah fiyatlar artıyor nar koy. Fiyat sınırlaması yap diyorlar. Resulullah diyor ki hayır diyor. Fiyatları artıran indiren Allah-u Teala'dır. Yani kendi tabii kurallarıdır. Çünkü Allah'ın dini fıtrattır. Ben Allah'ın huzuruna sizden herhangi birinin hakkı benim üzerimdeyken gitmek istemem diyor. Şimdi diyelim ki Medine'de buğday fiyatları yükseldi. Resulullah müdahale etse fiyatları mesela diyelim ki bir altına düşürse, üç altına çıktı. Bir altına düşürdüğü zaman oraya mal gelmesi biraz zor olur. Ama dışarıdan vay ya Medine'de altın fiyatları işte buğday fiyatları şu kadar artmış öyle mi? Oraya malımızı götürelim diyecekler. Kısa sürede hem bolluk olacak hem ucuzluk olacak. Onun için o şey, sen bir Medine piyasasını çok güzel bir şekilde anlatmıştın. Onu benim çok hoşuma gitmişti.
Şimdi o zaman az öncekini şöyle bir kapatayım. Şimdi demek ki devletin, kamunun müdahalesi nerede gündeme gelebilir, nerede etmeli? Bir, tekelleşme varsa burada müdahale ediyor. Yani Resulullah'ın işte gidip karşılamayın, şunu yapmayın, bunu yapmayın derken, mal, mülk, hizmet tek kişinin veya belli kişilerin tek eline geçmesin ve onlar tutup da istediği fiyatı insanlara dayatmasınlar. Bir bu. Burada müdahale ediyor Resulullah. İki, malla ilgili bir takım hileler yapılıyorsa, malın içine vesaire bir şeyle karıştırılıyorsa, işte elini sokuyor buğdayın çuvalının içine, diyor, bakıyor ki buğdayın altı yaş, üstü kuru. Diyor, niye bu böyle? Ya Resulallah, yağmur yağmıştı diyor. Bu pazarcı. Bu da diyor, niye peki yaş taraf üste koymadın da kuruyu üste koydun, yaşı alta koydun? Ağır gelsin diye hile yap. Bak, orada müdahale ediyor. Hatta devamında men gaşyana feleyse minna diyor. Bizi aldatan bizden değildir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir diğeri, ölçü ve tartıyla, hesapla, kitapla oynanıyor mu, oynanmıyor mu? Yahut da yalan beyanda bulunuyor mu, bulunulmuyor mu? Yani bu malı ben şu fiyata aldım, dolayısıyla işte %20 kar koyuyorum diye satıyor ama gerçekte %50 kar koymuş. İnsanları beyanla kandırıyor mu, kandırmıyor mu? İşte ambalajla, etiketle kandırıyor mu, kandırmıyor mu? Bunlara gerçekten müdahale edilmeli. Yoksa aksi halde insanlar o belli sermaye sahiplerinin insafına terk edilmiş olur. Ha, bir durum daha var. O da şu. Mesela çok düşkün, çok dar gelirli toplumun, kesimlerin temel gıda maddeleri, temel ihtiyaç maddeleri ne de bakıyoruz tarihi süreçte hep şey olmuş. Bir denge, onlar gözetilmiş. Aslında Kur'an-ı Kerim'deki, İslam'daki zekat sistemi, infak sistemi vesaire, tüm bunlar bunları gözetiyor. Ama bugünkü şartlara baktığımız zaman maalesef böyle bir insanlık, böyle bir sermayedar grubu çok az olduğu için ne yapıyor? Devlet, kamu otoritesi mecburen bunları ölüme terk etmemek için asgari düzeyde de olsa bunları koruyor. Korusun mu, korumasın mı? Aslında burada Yusuf Aleyhisselam kıssası son derece önemli. Hani Yusuf Aleyhisselam işte o belli süreçlerden sonra artık o günün kralı anlıyor ki bu aslında güvenilir bir insan. Allah'a karşı, nefsine karşı ihanet etmedi. Çok zor imtihanlardan geçti, ihanet etmedi. Ve bu işleri de iyi bilen birisi. Allah'ına, nefsine, şuna karşı ihanet etmeyen insan vatanına da ihanet etmez diye düşünerek Yusuf Aleyhisselam'ı o günkü işte özellikle ekonominin başına getirdi. Ve Yusuf Aleyhisselam da kendisince tedbirler aldı. Ve bu tedbirleri de Allah Teala onaylıyor, aldığı tedbirleri. Yani doğru tedbirler aldı. İşte buğdayı şöyle stoklayalım, şöyle şu kadarını harcayalım, şu kadarı dursun. 7 yıl boyunca, çünkü ondan sonra şöyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalacağız. Yani genel anlamda, planlama anlamında aslında bir takım devlet müdahaleler yapıyor. Planlama anlamında. Ama özel olarak şu dükkana gelip sen şu fiyatta satacaksın, sen şu fiyattan satmayacaksın demiyor. Bunu Resulullah'ın örneğine indirgediğimiz zaman, Resulullah malum Medine'ye hicret ettiğinde ilk yaptığı, ilk kurduğu müessese mescit. Mescidin de iki fonksiyonu var temelde. Bir, işte insanların dini beslenme kaynağı. İki, yandaki ashab-ı suffe ile bilgisel anlamda beslenme kaynağı. Yani bugünkü anlamda üniversitesi kuruyor. Hemen ikinci olarak da gidiyor, o günkü Beni Kaynuka Yahudilerinin pazarı varmış. Onlar Medine'ye hakimler. Onların yanına bir çadır kuruyor. Diyor ki burası da bizim Müslümanların pazarı olsun. Çünkü Yahudilerin pazarına bakıyor ki bu pazardan hayır gelmez. Orada her türlü hile, hurda, sömürü, baskı egemen. Aynen bugünkü dünyada olduğu gibi. Diyor ki buradan hayır gelmez. Alternatif Müslümanların pazarı şurası olsun diyor. Ama o Yahudilerin o pazarlarının önde gelenlerinden bir adamı geliyor. Şeyin çadırın kazıklarını söküyor, iplerini kesiyor. Çadırı bir tarafa atıyor. Siz kimsiniz? Nereden geldiniz? Yallah diyor. Yani bize alternatif pazar kurdurmayız bizim burada diyor.
Tam bugünkü gibi.
Evet. Ve Resulullah da tabii Müslümanlar çok heyecanlanıyorlar. Galeyana geliyorlar. Ya Resulullah şunun haddini bir bildirelim diyorlar. Diyor ki yok. Durun durun diyor. Yapmayın diyor. ben öyle bir yere bu çadırı kuracağım ki diyor, onu diyor işte onları diyor pazarlığını batıracağım diyor. Ve gidiyor bunların tam tersi Medine'nin işte diyelim bunlar sağ tarafındaysa şehrin, bunun sol tarafında işte bugünkü Mescid-i Nebevi'nin hemen yakın bir yerinde oraya çadırı kuruyor. Diyor ki bundan sonra Müslümanların pazarı burasıdır. E peki nasıl batıracaksın diğerini? Diyor ki buraya gelenden, burada alışveriş yapandan, işte burada mal getiren, mal götürenden vergi falan alınmayacak. İki, buraya gelen hiç kimse yer kapmayacak. Sabahleyin her kim gelirse, orada hangi yeri bulursa orada tezgahını açacak. Ertesi gün kim gelirse yine en dolayısıyla insanlar, hani insanların gelip gittiği yolun böyle pazarlamanın en kolay olduğu köşeleri kapmaya çalışıyorlar. Herkes ertesi gün erkenden malını, tezgahını oraya kurmaya çalışıyor. Böylece erkenden insanlar oraya geliyor. İki, mal almak isteyenler de ona göre geliyor. Ve tam bir serbest, özgür ama düzenli, kaideli, kurallı, kontrollü bir pazarı Resulullah orada kuruyor. Ve kısa sürede zaten Beni Kaynuka Yahudiler ne zaman terk ettiler şeyi? İki yıl sonra iflas ediyorlar. Yani önce ekonomik olarak onların bütün temellerini efendim zayıflatıyor. Ondan sonra siyasi, askeri anlamda da bir tuşla, bir nasıl diye dokunmayla yıkıyor. Dolayısıyla burada yani bizim buradan çıkarmamız gereken çok dersler var tabii.
Vallahi o kadar çok ders var ki yani dediğin gibi yani şu anda kapitalist sistemi çökertmek kadar dünyada kolay bir şey yoktur. Size çok ters gelebilir tabii. Konuyu kapsamlı olarak bilenler anlarlar ama bunları daha fazla konuşmayacağım. Ama bakın Resulullah, işte Resulullah'ın piyasası. O en zengin Beni Kaynuka kabilesi ne kadar büyük sıkıntıya giriyor yani. Diğer bütün şeyler, Yahudiler. O zamana kadar Medine'yi sömüren insanlar bunlar. Onun için bakın, doğru iş yaptığınız zaman dünyanın en güçlü adamı sizsiniz. İnşallah o şekilde yaparız. Evet.
Evet.
Başka söyleyeceklerim varsa söyle. Ha, Abdullah bir şey diyeceksin galiba.
Müdahale olmayacak ama Türkiye'de bugün mesela ekmekle alakalı birkaç haftadır valiliklerin açıklaması falan var. Şu fiyatı geçirmeyecek. Bu bir müdahaledir. Yani fırıncıları kan ağlayan semtine göre şey olan vardır. Ama bir yandan da ikinci bir müdahale var Türkiye'de. Bir de şu odası, bu odası, fırıncılar odası. Onlar da diyelim ki adam semtine göre daha ucuz satacak. O da ona müdahale ediyorlar. Kendi meslektaşlarını yaşatmıyorlar. Bu anlamda Türkiye'de hem devletin hem de devletin izin verdiği kuruluşların karşılıklı bir hem mücadelesi hem de arada işini belki İslami ilkelere göre hani Kur'an-ı Kerim'den o hadislerden haberi olan kişilerin de düzgün yapmasını engelleyen her şey ortada. Yani bu sadece devletin müdahalesi değil, bir de kurumları da burada şey yapmak lazım, hatırlamak lazım. Bu özellikle son birkaç haftada fırıncılık ve ekmek tartışmasından ben bunu bir söylemek istedim. Yani örnek olarak.
Evet, dün bir soru soruldu bana. Brezilya'da da şey var. Büyük bir ekonomik sıkıntı var.
Zaten genelde bu Arjantin, Brezilya, Türkiye bu üçü hep aynı anda. Hı hı. Yani bu da bir, her ne kadar şey olsa da bir küresel bir olayın da olduğunu gösteriyor zaten.
Aslında sıkıntı falan yok. Sıkıntı onlar öyle bir ayarlamışlar ki bütün böyle basın, yayın kuruluşları şunlar bunlar ellerinin altına almışlar. Şey bizim Türkiye'nin büyük zenginlerinden bir tanesi bir kere bana şunu söylemişti. Demişti ki ya ben bir keresinde demişti şey Menderes iktidardayken iktidarla bir mücadeleye girdim dedi. İşte şunları kaybettim dedi. Yani o kaybettiği şeyleri de söyledi. Çünkü tamamen kapitalist sistemde devlet her şeydir. Yani bugün batıdan gelen sistemde devlet tam bir tanrıdır her şeyiyle. Şimdi dedi ki ben artık çoluk çocuğuma da tembih ettim. Sakın ha siyasetçilerle sürtüşmeye girmeyin. Şimdi şeyden işte dünkü sorulan soru şuydu. Diyor ki Brezilya'da 1000 liralık devlet tahvili şu anda 10 liraya satılıyor. Şimdi birisi de almak istiyormuş. O tahville de oradan şeker alacakmış. Derken çok büyük bir kar. Yine şu anda işte yine dün birisi anlatıyordu. Yurt dışından gelen şeyler Türkiye'de bayram ediyor. Ne ucuz ya, her şey ucuz. Çünkü adamın borcunu ödeyemiyor. İşçisine maaş veremiyor. Bir müşteri geldiği zaman kaç lira verirse al kardeşim diyor. Peki bu ne Allah aşkına ya? Yani artık bizim Müslümanlar olarak her şeye müdahale etme mecburiyetimiz var. Resulullah'ın Medine'deki pazarını kurma mecburiyetimiz var. O pazarı kurduğumuz an hem bizde bakın öyle bir noktaya geliriz ki dünyanın en ucuz ama hiç hayal edilemeyecek kadar karlı ülkesi haline geliriz. Çünkü kurulan sistem öyle berbat ki bugün ve işte birkaç tane para babası bir gerçekten iyi bir mahkeme olsa bugün Amerika'daki para babalarını yargılasa diyecek ki ya sen millete ne verdin ki? Milleti sen kendine borçlandırmışsın. Hangi malı ürettin? Bir kağıtta, bir ekrana yazılan yazıyla nasıl? Onu suçlu sayar. Her türlü, yani sadece şey değil, yani İslami değil, akıllı başında olan fıtrata uygun her mahkeme onu suçlu sayar. Bütün alacaklarını siler. Onunla da kalmaz, şimdiye kadar verdiğin zararları da karşılamak zorundasın der. Elinde avucunda ne var ne yok hepsini alır. Bir de bir sürü de ilave borca sokar. Bu derece bir hayal üretimiyle dünya baş başa bırakılıyor. Yani şimdi siz Brezilya'yı düşünün. 1000 liralık adam tahvilini 10 liraya satmaya razı. Çünkü hani sen bir yerde susuz kalsan, bir bardak şöyle bir yudum suyu için neyini vermezsin ki? Onun için
onu biraz açalım mı?
Bir aç.
Şimdi 1000 liralık tahvili 10 liraya satmak ne demek? Onu biraz yani norm şimdi tahvil aldı, tahvil sattı, bono ihraç etti vesaire diye hep bunları kullanıyoruz veya duyuyoruz. İşte haberlerde izliyoruz. Şimdi tahvil aldı, tahvil sattı demek borç aldı, borç verdi. 1000 liralık tahvili 10 liraya demek. Yani ben devlete 10 lira veriyorum, 1000 lira alacağım demek. Devlet o kadar sıkışmış ki bana ne olur 10 lira ver, ben sana 1000 lira vereyim. Mesele bu. Ve bunu sıkıştıranlar da bu hale getirenler, o devleti bu hale getirenler de ki bizde de hani 2002, 1995 benim hatırladığım krizlerde de aynı durumlar olmuştu. Faiz oranları %400'e.
%400 ya ben bir gün İşte danışmanlık yaptığım bankaya gitmiştim o zamanlar. Genel müdür bana dedi ki ya hocam faiz %1750'ye çıktı.
Evet.
%1750.
Yani burada şöyle bir şey var. O tahvil meselesi yani tahvil aldı, tahvil sattı, bono aldı, bono sattı. Gerçekte borç aldı, borç verdi. Dikkat edin az önce hocam ifade ettiler. Devlet bizde de işte bütün kamu finansmanını en nihayetinde ya vergiyle ya da borçla karşılıyor. Ya bir devlet düşünün ki, mesela Türkiye'yi düşünün, Osmanlı'ya gidin, Selçuklu'ya gidin, ya halen bugüne kadar bir türlü iki yakasını bir araya getirememiş, illa borç alıyor. Ve bunu da öğretmişler bu maliyecilere, bu iktisatçılara, bu finansçılara. Efendim devletin finansmanı vergiyle olur ama vergiyi artırırsan veya vergiyi şöyle yaparsan millet ayaklanır. En iyisi sen bunu borçla hallet. Borcu kim verecek? Yine bu babalar. Yani bütün devletlere bu şekilde söğüşlemeye başlamışlar. Ve o gün bugündür sizden işte faizle, işte sigorta sistemiyle, işte bankacılık sistemiyle parayı önce alıyor kendisi. Ondan sonra senin devletine faizle borç veriyor. Şimdi az önce Yahya Hoca bir mesaj göndermiş. Onu paylaşalım. Güzel bir haber. Biz burada bahsederken dedik ki İşte biz kendimiz maalesef kafamız çalışmadığı için, kendi elemanımızı yetiştiremediğimiz için biz dünyaya örnek olmamız gerekirken dünyadaki bir takım kişilere diyoruz ki gelin bize danışmanlık yapın, gelin bize fikir verin. Yahya Hoca şey göndermiş Anadolu Ajansı'ndan, Cumhurbaşkanımız demiş ki ben çağırdım bunları, bunlardan bize ne danışmanlık hiçbir şey istemiyorum dedim. Vallahi onlara fikirlerini güzel. Sormayın dedim.
Çok güzel bir
güzel haber. Bir haber.
Çok yani güzel bir haber. Gerçekten.
Ama tabii tersi de var. Kendimizin de o adamlardan daha kaliteli insanlar bulup, yetiştirip, organize edip bunu yapmamız gerekiyor. Yani bunu yapmamız, bunu onlardan daha iyisini ben yaparım arkadaş ve yapıyorum mu bizim ispatlamamız gerekiyor.
Vallahi yapılır Allah'ım. İnşallah bir şey yapılırsa inşallah yapılır. Peki son olarak ben şu ayetleri okuyayım bitirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala şöyle diyor. Ya eyyühellezine amenu amenuttekullah ve zeru ma bekiye miner riba en kuntum müminin. Müminler Allah'tan korkun. Eğer gerçekten inanıp güveniyorsanız faizden geriye ne kalmışsa hepsini anında bırakın. Bir saniye sonrasına beklemeyin. Peki fe illem tef'alu fe'ezenu bi harbin min Allah ve Resulü. Bunu yapmazsanız bilin ki Allah ve Resulü ile savaş halindesiniz. Allah'la savaşıp da başarılı olmak mümkün mü? Ve in tubtum felekum ru'us envalikum. Eğer tevbe ederseniz ana mallarınız sizindir. La tazlimune ve la tuzlemun. Ne haksızlık edersiniz ne haksıza uğrarsınız. İnşallah kendimize gelir. Benim bütün arzum biz ekonomide dünyaya örnek olalım ki ya bu hangi dindesin millet bu dini araştırsın ve öğrensin.
Bizde son bir ayetle şey yapayım. Devletin genelde müdahalesini bekliyoruz. Bugünkü dersin konusunda devletin piyasaya müdahalesi. Aslında devletin değil, İslam'da umulan toplumda milletin her şeye düzgün bir topluluğun müdahalesi vardır. Onu da şu Ali İmran 104'le şey yapayım. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدِعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَمُورَنَا بِالْمَعْرُفِ وَيَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ İçinizde insanları iyiliğe çağıran ve marufa uymalarını isteyen ve yanlış işten, münkerden men eden bir topluluk bulunsun. وَاُلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ İşte böyle toplumlar umduklarına kavuşacak olanlardır. Yani devletin değil, normal milletin müdahalesi lazım her şey. Emri bil maruf nehyanil münker noktasında.
Allah razı olsun hepinizden. İnşallah önümüzdeki derse kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Selamun aleyküm.